Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Şu anda radyonuz TGRT FM ve biz sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ve şu anda Hatıralar programında misafirsiniz. Sizlere bu haftada her hafta olduğu gibi maziye dönerek mazide yaşamış insanların hatıralarını hep beraber dinlemeye, anlatmaya çalışacağız. Ve bu haftada programı açmadan evvel size radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına sevgiler ve saygılar sunuyorum. Dinleyiciler, 1870 senesinde dünyaya gelip de 1927 yılının ilk günlerinde ölen meşhur bir edebiyatçı vardır Süleyman Nazif. Dil bakımından çetrefil, üslup bakımından zor anlaşılır fakat son derece usta, heyecan bakımından pek aşırı bir edebiyatçıydı. Ülkenin en kara günlerinde memleketi işgal eden düşman ordusu kumandanına hakaret edecek kadar yiğitti. Yani nevi şahsına münhasır bir kalem sahibiydi. Gençlik yıllarında bir ara Avrupa'ya kaçmış. Dönüşünde Bursa mektupçuluğunda bulunmuş. Ve daha sonra Servet Fun'un dergisinde şair ve yazar olarak çalışmış. İkinci Meşrutiyet'ten sonra mühim vilayetlerin valiliklerinde bulundu. Bir vali mütekaidi ve çok tanınmış bir yazar olarak vefat ettiği zaman cebindeki paranın mecmuu 1 lirayı bile bulmuyordu. Çok namuslu yaşamış, namusunu hiç zedelemeden ölmüştü. Sevdiklerini çok sever, sevmediklerini acımasız bir lisanla çok acı ve keskin biçimde hicvederdi. İnce zekasından fışkıran hazır cevaplılığı ve esprileri onun hakiki şahsiyetini pek güçlü olarak aksettirecek vasıftadır. Ve edebiyatından ziyade bu hatıralarıyla, anekdotlarıyla meşhurdur ve bunlar sayıca da pek çoktur. Süleyman Nazif mütareke yıllarında İstanbul'a beyaz atın üstünde Fatih Sultan Mehmet'i taklit edercesine bir Fatih edasıyla giren Fransız generaline karşı Kara Gün başlığı altında zehir zemberek bir yazı yazmıştı. Fransız generali derhal bu müellifin yakalanıp kurşuna dizilmesi yolunda bir emir vermişti. Ancak şunun bunun el koymasıyla Süleyman Nazif ölümden kurtulmuştu. Ancak bilahare Malta'ya gönderilen sürgünler arasında o da vardı. Bu Malta hatıraları pek çoktur. Bir gün bu Malta adasındaki zindanlarda Türk sürgünleri aralarında sohbet ediyorlar. İşlerinde Enver Paşa'nın babası Nuri Paşa da var. Söz sohbet gençlik yıllarına, gençlik yıllarında yapılmış olan işlere geliyor. Bu hususta hatırası olanlar kendilerine sıra geldikçe bu hatıraları anlatıyorlar. Derken eski bir hatırasını anlatma sırası Enver Paşa'nın babasına geliyor. Arkadaşları, Paşa Hazretleri, sıra sizde. Siz de genç oldunuz. Herhalde gençlik yıllarında sizin de başınızdan bazı şeyler geçmiştir. Anlatınız da dinleyelim, diyorlar. Enver Paşa'nın babası gururla başını kaldırıyor. Hamdolsun, ben bu hususta müsterihim. Emin olabilirsiniz ki gençlik yıllarım dahil ömrüm boyunca bir kere bile harama uşkur çözmüş bir kimse değilim. Bunun üzerine Süleyman Nazif dayanamıyor. Ah Paşa Hazretleri, diyor. Ne olurdu keşke siz harama uşkur çözmediğiniz gibi helale de uşkur çözmemiş olsaydınız. Bu Enver Paşa olmaz, memleketi bu hale getirmez, biz de şimdi burada olmazdık. Süleyman Nazif Enver Paşa'nın babasına çok takılırdı. Bir gün durup dururken ona şöyle bir teklifte bulundu. Paşa Hazretleri dedi, bu adadan kurtulduktan sonra siz bir İngiliz kızıyla evlenseniz ne kadar iyi olur dedi. Paşa bir şey anlamamıştı, şaşırdı. Bu da nereden çıktı diye sordu. Bunun üzerine Süleyman Nazif dedi ki, efendim dedi, siz bir Türk kızıyla evlendiniz. Enver Paşa dünyaya geldi, iş başına geçip Osmanlı İmparatorluğunu batırdı. Eğer bir İngiliz kızıyla evlenirseniz, ondan da başka bir oğlunuz olursa, o da İngiltere İmparatorluğunu batırır, biz de öcümüzü almış oluruz dedi. Sevgili dinleyiciler, Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Sedat Simavi, bir ara Resimli Gazete adında bir mecmua çıkarıyordu. Bunun baş yazılarını da Süleyman Nazif yazıyordu. Sedat Simavi, dergilerinde resme çok ehemmiyet veren bir gazeteciydi. O sebeple Resimli Gazete'de öteki mecmualara nispetle pek bol resim neşrediliyordu. Süleyman Nazif ise bu mecmuaya bu kadar resim konmasını pek anlayamıyordu. Bir gün Sedat Simavi Bey ile İbrahim Alaaddin Bey derginin yazı işleri odasında konuşuyorlardı. Sedat Simavi Avrupa mecmualarından güzel ve gösterişli bir resim kesmiş. İbrahim Alaaddin Bey'e gösteriyor. Alaaddin Bey, çok güzel bir resim bu. Ancak durup dururken bunu dergiye koymak da olmaz. Sizden rica edeyim, bununla ilgili bir yazı yazınız da altına resim altı, böylece bir sayfa tanzim edelim dedi. Tam bu sırada Süleyman Nazif içeriye girdi. Konuşmalara şahit oldu. Ve şey dedi ki Sedat Simavi'ye, bak bana Sedat Bey, sana güzel bir teklifim var. Gel şu mecmuanın adını değiştirelim. Resimli gazete yerine gazeteli resim diyelim. İnan ki adı bu mecmuaya daha uygun düşer dedi. Efendim, Süleyman Nazif'in en sevmediği insanlardan birisi Abdullah Cevdet'ti. Abdullah Cevdet zamanının en aykırı insanlarından birisiydi. Öyle ki muhalifleri kendisine Adibullah Cevret derlerdi. Abdullah Allah'ın kulu demek. Adibullah ise Allah'ın düşmanı demektir. Cevdet iyilik demektir. Cevret ise köpek yavrusu demektir. Düşmanlar Abdullah Cevdet'e Adibullah Cevret derlerdi. Abdullah Cevdet tanrı tanımazlığı ile, aşırı alafranga fikirleri ve son derece marjinal sözleriyle tanınan bir kimsedir. Hatta bir zaman öyle bir söz söylemişti ki hala hatırlardadır. Bu Türk milletinden adam olmaz. En iyi millet İtalyanlardır. İtalyan'dan damızlık erkekler getirip bizim kızlarımızla çiftleştirmeli ve bunlardan olacak nesil ancak bu memleketi kurtarır diyecek kadar marjinal sözler söyleyen bir insandı. Süleyman Nazif de kendisinden haklı olarak nefret ederdi. Abdullah Cevdet çopurdu. Bir gün Süleyman Nazif dedi ki, herifin suratı öylesine çakur çukur ki bir avuç leblebiyi fırlatsan bir tanesi bile yere düşmez. Allah-u Teala bu adamın yüzünden ar ve hayayı söküp almış. Onun için böyle çopur derdi. Bir defasında Süleyman Nazif ile Abdullah Cevdet bir ziyafette bir araya gelmişler. Abdullah Cevdet boğazına düşkün bir adam. Tam karşısında da Süleyman Nazif oturuyor. Boğazına düşkün dedik ki Abdullah Cevdet tabağına konan iri bir et parçasına elindeki çatalla bıçakla birden adeta hırsla saldırıyor. Et parçası da tabaktan fırlıyor. Olduğu gibi Süleyman Nazif Bey'in kucağına düşüyor. Üstü başı yağ içinde kalıyor Süleyman Nazif'in. Müthiş öfkeleniyor. Ancak bunu belli etmiyor. Kucağındaki ete karşı dönüp şöyle konuşuyor. A mübarek, bu adamın şerrinden bana sığınacağına git de Allah-u Teala'ya sığın diyor. Efendim, Abdullah Cevdet bir gün Süleyman Nazif Bey'e yana yakıla aman diyor. Bir mürettip hatasına kurban oldum ki olur şey değil. Bir manzumemde vatanımın öksüzüyüm mısrağını yazmıştım. Öksüzlüğümden bir sin düşmüş, vatanımın öküzüyüm diye tab olundu diyor. Süleyman Nazif uzun bir kahkaha salıverdikten sonra şu cevabı veriyor. Buna mürettip hatası demezler, mürettip sevabı derler, sevabı. Efendim, Süleyman Nazif vefat ettikten sonra Abdullah Cevdet onun mezarını ziyaret ediyor ve bir gün bu ziyaretten dönüşte bir mecliste tahsisatını anlatıyor, hislerini anlatıyor. Süleyman Nazif Bey'i ziyaret ettim. Mezarının üzerine eğildim. Uzun uzun hasbihal ettik diyor. Meclistekilerden birisi soruyor. Hasbihal mi ettiniz diyor. Ya Süleyman Nazif ne dedi diye soruyor. Herkes biliyor çünkü aralarının çok kötü olduğunu. Ercüment Ekrem Bey de bir köşede kahvesini içiyor. Diyor ki ne dediğini ben size söyleyeyim. Muhakkak Cevdet Bey bu günübirlik gelişini saymam. Seni behemhal yatıya beklerim demiştir diyor. Sevgili dinleyiciler, 1. Cihan Harbi sıralarında Süleyman Nazif Bey ile kulakları ağır işiten Servet-i Fünun şairlerinden Süleyman Nesip Bey bir konferansa gidiyorlar. Kürsüdeki konuşmacı, efendim, bir siyaset adamı. Kötüm idare edilen ve kötüye giden harbin vaziyetini gizlemek için ortalığı gül pembe gösteriyor. Süleyman Nesip Bey, siyasetçinin sözlerini yeterince duyamadığı için ben duyamıyorum, bu adam neler söylüyor diye sorunca Süleyman Nazif öfkeyle cevap veriyor. Duyamadığın için haline şükret Nesipçiğim. Ben maalesef duyuyorum diyor. Yine aynı savaş günleri içinde artık gözleri görmemeye başlayan bir dostu bu vaziyetinden yakınmış ve yazık ki artık dünyayı göremiyorum demiş. Süleyman Nazif de onu şöyle avutmuş. Göremiyorum diye hiç hayıflanma birader. Zaten şu meret dünyanın da yüzüne bakılacak hali kalmadı diyor. Ya iddiaçıların yaptıkları melanetlere Süleyman Nazif çok yanardı. Dinleyiciler, 1. Cihan Harbi'nde Süleyman Nazif Bey pek dara düştü. Bir ara bir arkadaşıyla küçük bir kömür alım satım işine girişti. Arkadaşları yahu düşe düşe kömür satıcılığına mı düştün diye sordular. Süleyman Nazif boynunu büküp şu karşılığı verdi. Bu gidişle dedi, nasıl olsa şu harbin sonunda yüzümüz kara çıkacak. Bizimkisi hiç olmazsa kömür karası olsun diye cevap verdi. Sultan II. Abdülhamit devrinde Marmara hattında çalışan bir Fevaid Osmaniye vapuru vardı. Çürük çarık bir gemiydi sevgili dinleyiciler. Her seferinde bir arıza yapardı bu eski ve çürük gemi. Bir yolculuğundan kazasız belasız döndüğü zaman nasıl oldu da bu kez bir arıza yapmadı ya da nasıl oldu da dağılmadan geldi diye herkes işe alay alırdı. Süleyman Nazif Bey Bursa mektupçusu iken Sultan II. Abdülhamit'in yaverlerinden Miralay Halil Bey kazara denize düşmüş, dalgalar arasında kaybolmuştu. Padişah emir verdi. Efendim, Miralay'ın cesedinin bulunması için bütün Marmara çevresine emirler ulaştı. Kazadan birkaç gün sonra Mudanya sahillerinde Seki civarında bir ceset bulundu. Üzerinde üniformasından kalıntılar bulunan cesedin Miralay Halil Bey'e ait olduğuna şüphe yoktu. Ancak Bursa valisi Refik Mümtaz Paşa başına bir bela gelmesin diye işi örtbas etmek istedi. Ve cesedin Miralay Halil Bey'e ait olamayacağı görüşünü müdafaa etmeye başladı. Boğaz içinde denize düşen bir adamın cesedi ta oradan Mudanya sahillerine kadar parçalanmadan nasıl gelebilir diye diretti. Süleyman Nazif dedi ki, Paşa Hazretleri, şu meşhur Fevaid Osmaniye gemisi Galata rıhımından kalkıp da Mudanya'ya kadar parçalanmadan geldikten sonra aslan gibi Miralay Halil Bey'in cesedi haydi haydi gelir dedi. Valilikten ayrıldıktan sonra tekaüt aylığına kudretli kaleminin mahsulünü de ekleyerek yaşamaya çalışıyordu Süleyman Nazif Bey. Bununla beraber sıkıntıdan kurtulamıyordu. Bir gün köprüden geçerken sadaka isteyen bir dilenciye sordu. Sen okuma yazma bilir misin dedi. Dilenci, nereden bileceğim beyim? Görüyorsunuz ya, bir lokma ekmek için dileniyorum dedi. Bunun üzerine Süleyman Nazif böyle kükremişcesine adama çıkıştı. Peki dedi, be adam, okuma yazma bilemediğin halde dilenmeye utanmıyor musun? Sevgili dinleyiciler, Süleyman Nazif Bey'in yazdığı bir yazının altına bir gün yanlışlıkla Florinalı Nazım Bey'in imzası atılmış gazetede. Buna pek sıkılacağını tahmin eden bir zat ona, geçmiş olsun üstad, başınıza bir kaza gelmiş, diyor. Süleyman Nazif, evet diyor, Allah'a şükür, ucuz kurtulduk doğrusu diyor. O zat hayretle, nasıl ucuz kurtuldunuz, yazınızın altına onun imzasını bir felaket telakki etmiyor musunuz diye sorunca Süleyman Nazif diyor ki, evet ama diyor, düşünün, ya onun yazısının altında benim imzam çıksaydı? Sevgili dinleyiciler, Süleyman Nazif ile şair Abdülhakamit ahbaptı. Abdülhakamit Bey'in evlilikleri meşhurdur ve ilk hanımı Fatma Hanım'ı çok sevdiği için onun vefatı üzerine Makber şiirini yazmıştır. Bu Makber şiiri pek meşhurdur. Her yer karanlık, pür nur o mevki, mağrip mi yoksa makber mi yarab diye başlayan meşhur bestelenmiş bir şiiri var. Bilhare Abdülhakamit, Lüsyan Hanım isminde bir Belçikalı kadınla evlendi. Daha sonra bu Lüsyan Hanım Abdülhakamit'i terk edip bir İtalyan kontuyla evlendi. Sonra ondan ayrılıp tekrar geldi Abdülhakamit'e. Bunun üzerine Süleyman Nazif, tabii Lüsyan Hanım'a ateş püskürüyor. Abdülhakamit'e dedi ki, üstad dedi, İlk zevceniz Fatma Hanım öldüğü zaman Makber adlı şaheserinizi yazdınız. İnşallah şu kadın öldüğü zaman da Mezbele adlı bir şiir yazarsınız dedi. Mezbele çöplük demek malum. Malta sürgününden dönmüş Süleyman Nazif bir gün Ahmet Haşim'le sohbet ediyor. Söz adadaki hatıralardan açılmış. Sürgünde çektiklerinden acı acı yakınıyor Süleyman Nazif. Öteki sıkıntılar bir yana da diyor, karnımız hiç doymuyordu diyor. Bize konserve diye, belki de konservenin ilk keşfedildiği zamandan kalma nesneler yedirdiler diyor. Ahmet Haşim de şaka yollu, kim bilir, belki de insan etindendir diyor. Fakat Süleyman Nazif hemen tasih ediyor. Hayır, İnsan etinden olamaz. İnsan eti olsaydı İngilizler hiç onu başkalarına yedirirler miydi? Kendileri yerdi diyor. Süleyman Nazif'in hiç sevmediği adamlardan birisi de İktam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet Bey'di. Ahmet Cevdet Bey gazetesi için İkdam Yurdu diye yüksek bir bina da çalışırdı. Ankara Caddesi'nde emekli sandığının yanında bu bina yakın zamana kadar duruyordu. Bu binanın 4. katında çalışırdı. Bir gün Süleyman Nazif bu binanın önünde bir tanıdığıyla karşılaşıyor. Nereye gittiğini soruyor. Adamcağız Ahmet Cevdet Bey'e kadar çıkacağım diyor. Süleyman Nazif bunu da tasih ediyor. Efendim diyor, Ahmet Cevdet Bey'e çıkılmaz. Olsa olsa inilir diyor. Sevgili dinleyiciler, meşhur İngiliz şairi Shakespeare'in eserlerini Türkçe'ye ilk çevirenlerden birisi de bu Abdullah Cevdet'ti. Süleyman Nazif kendisini hiç sevmezdi malum. Bir gün Süleyman Nazif bu hususta dedi ki, Shakespeare'in eserlerini bütün dünya asırlardan beri ölümsüz diye tanır ve öyle tavsif eder. Abdullah Cevdet bu eserleri Türkçe'ye çevirmek suretiyle hepsini öldürdü ve bunların ölümlü olduğunu ispatladı. Biraz evvel de söyledik, bir keresinde Abdullah Cevdet Bey Türk soyu yozlaştı. Bunun önüne geçmek için İtalya'dan damızlık erkekler getirelim diye bir fikir ileri sürmüştü. Bu söz Süleyman Nazif'in kulağına gelince hemen, sakın bu fikir Abdullah Cevdet'e babasından geçmiş olmasın. Hani çopurluğu bir yana, İtalyan'a da benzemiyor değil demişti. Sevgili dinleyiciler, Süleyman Nazif Bey Bursa'da mektupçuyken küçük kardeşi şair edip Faik Ali Ozansoy da Mudanya kaymakamıydı. Tabi o zaman soyadı yok, Faik Ali. Nazif bir gün Bursa'dan Mudanya'ya geldi. Bir işi için İstanbul'a gidip dönecekti. Fakat hava pek lodostu. Geminin yola çıkması tehlikeliydi. Mahallenin en büyük mülki amiri Faik Ali Bey geminin hareketine izin vermedi. Kaptan da bu fikirdeydi. Ne var ki vapurun kalkmayacağını, bunu kardeşinin men ettiğini öğrenen Süleyman Nazif'in hadiseye eni konu canı sıkıldı. Kardeşine Faik dedi, neden geminin kalkmasına müsaade etmiyorsun? Bunca insan ve ben yolumuzdan kalıyoruz. Azıcık lodos var diye böyle keyfi davranmaya hakkın yok ki diye söylenmeye başladı. Faik Ali Bey, ağabeyini inandırmak için bütün gücünü harcadı. Lodosun çok fazla olduğunu, kaptanın da gitmemek arzusunda bulunduğunu anlattı. Fakat Süleyman Nazif Bey'in bir kere inadı tutmuştu. Bana bak Faik dedi. Sen buranın kaymakamı isen, ben de bağlı olduğum vilayetin mektupçusuyum. Emrediyorum. Geminin kalkmasına ille de izin vereceksin dedi. Kaymakam çaresiz kaldı. İstemeye istemeye izin verdi. Gemi kalktı. Açıldı. Çevreyi saran yoğun sis ve şiddetli dalgalar arasında bocalayarak ilerlemeye başladı. Ama az sonra korkulan tahakkuk etti. Akşamı telaş içinde geçiren Faik Ali Bey aldığı bir telgrafla geminin Bozburun'u geçemediğini, alabora olma tehlikesini atlattığını, güç bela Gemlik'e dönerek yolcularını orada karaya çıkardığını öğrendi. Sabaha karşı da Süleyman Nazif süklüm püklüm kardeşine yaptığı baskıdan ötürü mahcup Mudanya'ya yetişebildi. Aradan bir gün geçti. Fırtına dindi. Deniz çarşaf gibiydi. Gemlik'ten gelen gemi de harekete hazırdı. Süleyman Nazif yola çıkmadan kardeşinin yanına sokuldu. Hatasını itiraf etmiş olmak için ona şöylece sordu. Ne dersin Faikçiyim? Deniz müsait midir? İstanbul'a gideyim mi sevgili kardeşim? Dedi. Süleyman Nazif Bey iddiaçılar devrinde bir aralık Nişantaşı'nda Meşrutiyet Mahallesi'nde Hürriyet Sokağı'nda bir evde oturuyordu. Muharrir Abdülhak Şinasi Bey sonradan Hisar soyadını almıştır. Bu eve ilk defa gittiği gün pek çok aradığı halde bulamadığını söyleyince Süleyman Nazif ona dedi ki evet dedi bizim mahalle ve bizim sokak taşıdıkları isimlerden dolayı bulunmamaya mahkumdurlar. Tabii siz mazursunuz. Nereden bulacaksınız? Meşrutiyet, hürriyet, bütün bunlar madum şeyler, bulunmaz şeyler diyerek iddiaçıların baskıcı idaresini hicvetti. Vaktiyle Nabedit Müstahar adıyla şiirler yazan bir Cemal Bey vardı. Bu Cemal Bey bir gün babasından bahsederken Süleyman Nazif Bey dedi ki, babama dedi, tarih söylediniz mi diye sordum. Malumunuz eskiden şairler bir hadiseyle alakalı tarih söylerlerdi. Yani bir beyit söylerlerdi. O beyitin ikinci mısrağı ebced hesabına vurulduğu zaman harflerin kıymetleri vardı. Toplandığı zaman o hadisenin cereyan ettiği tarihi verirdi. Buna tarih düşürmek, tarih söylemek denirdi. İşte bu Cemal Bey de babasına sormuş, tarih söylediniz mi diye. O da, birkaç tarih söyledim ama bundan vazgeçtim. Yeni bir han yapılmıştı. Tarih söyledim, bir hafta sonra han yıkıldı. Bir çeşme tarihi söylediler, söyledim, çeşme susuz kaldı. En son bir sakal tarihi istediler, bunu da söyledim. Bir müddet sonra sakala saç kıran düştü. Ben de bir daha tarih söylememeye karar verdim dedi. Süleyman Nazif Bey, iddiaçıların istibdadı zamanında tabii ne sıkıntılar çekiyor. Cemal Bey dedi ki, ah Cemal Bey dedi, şu baban sağ olsaydı da şimdi tarih söyleyeceği ne çok şeyler vardı dedi. Sevgili dinleyiciler, iddiaçılar zamanında mazuliyet yani emeklilik maaşları verilemiyordu. Mütareke yılları. Bir gün Süleyman Nazif Bey İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'e rastladı. Ben dedi, maaşımı bir kazaya havale ettirdim. Muntazaman alıyorum. Siz de öyle yapınız dedi. İbnül Emin, maaşını kazaya havale ettirdiğinden dolayı değil, sen görünür kaza, görünür kaza olduğun için maaşını sana veriyorlar dedi. Süleyman Nazif'in oğlu Said Nazif çocukken babasına sordu. Baba dedi, sen mi daha iyi Fransızca bilirsin yoksa Victor Hugo mu dedi. Şimdi Süleyman Nazif Victor Hugo bilir dese çocuğun gözünde efendim ehemmiyetini kaybedeceğini düşündü. Hugo dedi, Fransızcayı benden iyi bilir ama dedi, ben de Türkçeyi daha iyi bilirim cevabını verdi. dinleyiciler, Süleyman Nazif Bey'in en mümtaz hususiyetlerinden bir tanesi de sözünde durmasıydı. Verdiği söze mutlaka riayet ederdi. Söz verdikleri yere saatinde gelmeyenleri haklı olarak kızar darılırdı. Muharir arkadaşlarından İsmail Müştak Bey'in, ki sonradan Mayakon soyadını almıştır, adeti verdiği sözü tutmamaktı. Bununla meşhur olmuştu. Bir gün onun tayin ettiği randevuya, madem ki söz verdi, demek ki gelmez diye Süleyman Nazif Bey gidince bir de görüyor ki İsmail Müştak Bey oturmuş Süleyman Nazif'i bekliyor. İşte o zaman yanında bulunan Abdülhak Hamit Bey dönüyor. Allah Allah diyor Süleyman Nazif. Bu insanlara bir türlü itimat caiz değil. Bak demiş, bugün dostumuz söz verdiği halde gelmiş. İttihatçıların meşhur diktatörü Enver Paşa, henüz Enver Paşa değil Enver Bey iken, daha meşrutiyet falan ilan edilmemiş, Süleyman Nazif kendisini çok severdi. Yakışıklılığıyla efendim, gözü pekliğiyle, cesurluğuyla ve de o zamanlar Enver Paşa muhafazakar bir insandı. Bundan dolayı Süleyman Nazif'in çok sevdiği bir insandı. Ancak Enver Paşa başa geçip de paşa olup da memleketi kasıp kavurunca kendisini hiç sevmemeye başladı. Bir gün Enver Paşa otomobiliyle geçerken Süleyman Nazif Bey yanındakilere, görüyor musunuz? Enver Bey'in katili geçiyor demişti. Allah cezasını versin. Enver Paşa Enver Bey'i katletti derdi. Sevgili dinleyiciler, malumunuz Balkan Harbi Türkiye tarihinin en trajik mağlubiyetlerinden birisi. Orduya siyasetin girmesi yüzünden bu harpte bizden çok zayıf birkaç Balkan devletine karşı devlet yüz karası bir bozguna uğramıştı. İşte bu Balkan Savaşı kötüye giderken Başkumandan Nazım Paşa bir gün, şuradan şöyle buradan böyle bir saldırıya, bir taarruza geçeceğim, bakalım Allah zaferi ya bana verir ya da Bulgar'a diye konuşunca Süleyman Nazif dayanamadı, şöyle dedi. Paşa Hazretleri böyle saçma sapan konuşmayın dedi. Bu harptir dedi. Haşa, kader ne kumardır, ne iskambil kağıdıdır, ne de tavla zarıdır dedi. Süleyman Nazif'in malum ve mahut düşmanlarından Abdullah Cevdet. Bir gün Süleyman Nazif'in yanında Abdullah Cevdet'in para hırsından bahsolunuyor. Ve birisi Abdullah Cevdet'in meteliğe kurşun attığını söylüyor. Süleyman Nazif ona diyor ki, hayır, Abdullah Cevdet meteliğe kurşun atmaz, göbek atar, göbek atar ancak diyor. Süleyman Nazif her fırsatta kadınları, kadın modalarını hicvetmekten zevk alırdı. Bir gün Galatasaray'daki pastacıda birkaç dostuyla oturmuş, camın arkasından sokağa seyrediyordu. O sıralarda kadınların kısa etek modası çıkmıştı. Dizlerine kadar bacakları meydanda bırakan elbiseleriyle geçen şık hanımları işaret ederek oradakilerden birisi, "Bakalım terziler daha neler icat edecekler?" diye taaccübünü isar edince Süleyman Nazif dedi ki, buna icat demezler, keşif derler, keşif dedi. Keşif, Osmanlıca'da, Arapça'da hem yeni bir şeyi yeni bulmak hem de açmak manasına gelir. Yani terziler kadınları açıyor manasında bu iğneli nükteyi söyledi. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Evet, Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve yepyeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.